Ayrım 14. Incognito. David Eagleman. Sayfa 143. Öyleyse bilinç neden var? Çoğu nörobilimci hayvan davranış modelleri üzerinde çalışır. Deniz tavşanı dokununca nasıl geri çekilir? Fare ödüllere nasıl tepki verir? Baykuş seslerin yerini karanlıkta nasıl belirler? Bu süreçlerle ilgili devreler bilimsel olarak aydınlatıldıkça hepsinin özünde birer zombi sistem olduğu ortaya çıkar. Belirli girdilere uygun çıktılarla yanıt veren devrelerin birer ozalit baskısı. Eğer beynimiz yalnızca bu devrelerin örüntülerinden oluşuyorsa, yaşıyor olmak ve bilinçli olmak karşısında neden bir şey hissedelim ki? Ya da neden hiçbir şey hissetmiyor olmayalım? Tıpkı bir zombi gibi. Bundan 10 yıl kadar önce Francis Crick ve Christoph Koch adlı nörobilimciler, beynimiz neden yalnızca özelleşmiş zombi sistemlerinden oluşmaz sorusunu sordular. Başka bir deyişle neden bir bilincimiz var? Neden problem çözmeye yarayan otomatize edilmiş devrelere kazınmış programların toplamından ibaret değiliz? Tıpkı daha önceki bölümlerde vermiş olduğum yanıt gibi Crick ve Koch'un yanıtları da bilincin otomatikleşmiş yabancı sistemleri denetlemek ve denetimi bu sistemler arasında dağıtmak için var olduğu yönündedir. Belirli bir karmaşıklık düzeyine ulaşan bir otomatik alt programlar sistemi, ki beyin kesinlikle ulaşmıştır bu düzeye, parçaların birbiriyle iletişim kurmalarına, kaynakların kullanımına ve denetimin uygun biçimde dağıtılmasına olanak tanıyacak yüksek düzeyde bir mekanizma gerektirir. Daha önce servis atmayı öğretmeye çalışan tenis oyuncusunda gördüğümüz gibi bilinç şirketin başkanıdır. Üst düzeydeki yönergeleri belirler ve birimlere yeni görevler verir. Bu bölümde daha önce de değindiğimiz gibi kuruluştaki her birimin kullandığı yazılımı anlamak zorunda olmadığı gibi ayrıntılı kayıt defterlerini ya da faturaları görmesine de gerek yoktur. Tek bilmesi gereken kimi ne zaman çağıracağıdır. Zombi alt programlar düzgün biçimde işlediği sürece başkan rahat uyuyabilir. Ancak bir terslik olduğunda, diyelim bütün birimler iş modellerinin korkunç bir başarısızlığa uğradığını aniden fark ettiklerinde kendisine başvurulur. Bilinçli farkındalığınızın çevrim içi duruma geldiği zamanları düşünün. Dünyada olup bitenlerin beklentilerinize aykırı düştüğü zamanlardır bunlar. Her şey zombi sistemlerinizin ihtiyaç ve becerilerine uygun biçimde yürürken, gözünüzün önünde olup biten pek çok şeyin farkında olmazsınız. Ama sistemler birdenbire işlerle baş edemez duruma geldiğinde sorunun farkına bilinçli olarak varırsınız. Başkan hızlı bir çözüm arayışıyla ortalıkta koşturur. Sorunla en iyi mücadele edebilecek kişiyi bulmak için herkesi tek tek arar. Bilim insanı Jeff Hawkins bu duruma iyi bir örnek verir. Günün birinde evine girdikten sonra kapı koluna uzanması, kolu tutması ve çevirmesiyle ilgili herhangi bir bilinçli farkındalık yaşamadığını fark etmişti. Bu onun açısından tümüyle robotsu, bilinç dışı bir hareketti. Çünkü bu deneyimin içerdiği her şey, kapı kolunun dokunsal özellikleri ve konumu, kapının büyüklüğü ve ağırlığı vesaire, beynindeki bilinç dışı devrelere zaten kazınmıştı. Bilinçli bir katılımda bulunması beklenmiyordu ondan, buna gerek de yoktu. Ama fark etti ki biri evine sinsice girip kapı kolunu yerinden çıkarıp birkaç santimetre sağa taksa hemen anlardı. Çünkü zombi sistemlerinin kendisine herhangi bir uyarı vermeden ve herhangi bir endişe yaşatmadan onu içeri doğrudan sokması yerine beklentilerin ihlali söz konusu olacaktı. Başkan uyanacak, alarmları devreye sokacak, ne olduğunu ve bir sonraki adımda neler yapılması gerektiğini bulmaya çalışacaktı. Çevrenizdeki şeylerin bilinçli biçimde farkında olduğunuzu sanıyorsanız bir daha düşünün. İşinize, arabayla ilk gidişinizde çevrenizdeki her şeye dikkat edersiniz. Yol uzun gelir size. Ama aynı yolu defalarca kullandıktan sonra bilinçli bir düşünme sürecine fazla ihtiyaç duymadan iş yerine varabilirsiniz. Artık başka şeyleri düşünmek için özgürsünüzdür. Sanki evden çıkmış ve göz açıp kapayıncaya kadar işinize ulaşmışsınızdır. Zombi sistemleriniz her zamanki gibi yine işleri sizin için yoluna koymuştur. Ancak yolda bir sincap gördüğünüzde, bir dur işaretinin kalkmış olduğunu anladığınızda ya da köşede ters dönmüş bir araba seçtiğinizde çevrenizin farkına bilinçli olarak varırsınız. Tüm bunlar iki bölüm önce öğrendiğimiz bir durumla tutarlıdır. İnsanlar bir video oyununu ilk kez oynadıklarında etkinlikle capcanlı olan beyinleri deli gibi enerji harcar. Oyunda ustalaştıkça beyin etkinliği de giderek azalır. Artık enerji bakımından daha verimli hale gelmiştir. Herhangi bir işle meşgul olan birinin beyni üzerinde ölçümler gerçekleştirip etkinliğin çok düşük düzeyde olduğunu gözlerseniz, bu büyük olasılıkla onun elindeki işle uğraşmadığını değil, programları devrelere kazımak için geçmişte epeyce çabalamış olduğunu gösterir. Öğrenmenin ilk aşamasında yardımına başvurulan bilinç, öğretiler sisteminin derinlerine işledikten sonra devreden çıkarılır. Basit bir video oyunu oynamak, tıpkı araba sürmek, konuşmak ya da ayakkabı bağlamak için gereken karmaşık parmak hareketlerini yapmak gibi bilinç dışı bir süreç haline gelir. Bunlar artık proteinler ve nörokimyasallardan oluşan, deşifre edilemez bir programlama diliyle yazılmış gizli birer alt program haline gelmiştir. Orada öylece, bazen onlarca yıl boyunca beklerler, ta ki kendilerine yeniden ihtiyaç duyulana kadar. Evrimsel bir bakış açısıyla bilincin amacı şöyle açıklanabilir belki. Dev bir zombi sistemler topluluğundan ibaret bir hayvan, enerji bakımından verimli olsa da bilişsel esneklikten yoksundur. Belirli ve basit işleri yaparken yararlanacağı ekonomik programlara sahiptir ama programlar arasında geçiş yapmasını ya da yeni ve beklenmedik işlerde uzmanlaşmak için hedef belirlemesini sağlayacak hızlı yollara sahip değildir. Hayvanlar alemindeki çoğu hayvan belirli işleri büyük başarıyla yerine getirir. Çam kozalağının içinden tohumları çıkarmak gibi. Ama dinamik biçimde yazılım geliştirme esnekliğine sahip tür insan gibi sayısı çok azdır. Esneklik becerisi kulağa daha hoş gelse de bu bedavadan kazanılmış bir özellik değildir. Uzun bir çocuk yetiştirme döneminin yükünü çekerek öderiz bu bedeli. Yetişkin bir insanın esnekliği, bebek olarak yıllar süren bir çaresizlik dönemi geçirme pahasına elde edilir. Çoğunlukla her seferinde tek çocuk dünyaya getiren insan anneler, hayvanlar aleminin geri kalanında örneği görülmemiş ve zaten uygulanabilir de olmayan bir bakım dönemini de aşmak zorundadırlar. Buna karşılık yalnızca birkaç basit alt programdan yiyeceğe benzeyen şeyleri ye ve aniden beliren büyük nesnelerden uzak dur gibi yararlanan hayvanlar farklı bir bakım stratejisi uygular. Çok sayıda yumurta üret ve her şeyin yolunda gitmesini dile gibi. Yeni programlar yazma becerisine sahip olmayan bu canlıların elindeki tek slogan şudur: rakiplerine karşı akılca üstünlük kuramıyorsan sayıca kur. Peki diğer hayvanlarda da bilinç var mıdır? Bilim bu soruya yanıt vermeyi sağlayacak ölçümleri yapmanın yollarını henüz bulmamıştır ama ben yine de iki sezgisel görüş belirteceğim. Birincisine göre bilinç olasılıkla ya hep ya hiç niteliğini taşımayıp farklı derecelerde var olabilir. İkinci varsayımın da bir hayvanın bilinç derecesinin zihinsel esnekliğine paralel olacağıdır. Hayvan ne kadar çok alt programa sahipse kurumu yönlendirecek bir başkana da o kadar gerek duyacaktır. Alt programları bir bütün olarak koruyan başkan adeta bir zombi gardiyanıdır. Başka şekilde ifade edecek olursak küçük bir şirket yılda 3 milyon dolar kazanan bir başkana ihtiyaç duymaz ama büyük bir şirket duyar. Aradaki tek fark başkanın izlemek, görev dağıtımı yapmak ve hedeflerini belirlemek durumunda olduğu işçilerin sayısında yatar. Dipnot: görev dağılımlarında esnekliğin söz konusu olduğu çok sayıda yabancı sisteme sahip olmak başka avantajları da beraberinde getirebilir ve söz gelimi avcıların avın davranışlarını öngörme olasılığını düşürebilir. Sürekli olarak işler halde tuttuğunuz tek bir alt programa sahip olsaydınız avcı sizi vuracağı zayıf noktanızı tam olarak bilebilirdi. Afrika nehirlerini her yıl aynı şekilde aynı zamanda yüzerek geçerken timsahlara yem olan Afrika antiloplarını düşünün. Daha karmaşık bir yabancı sistemler toplamına sahip olmak esnekliğin yanı sıra öngörülmezlik bakımından da daha avantajlı bir konum sunar. Bir ringa martısı yuvasına kırmızı bir yumurta koyacak olursanız çılgına döner. Kırmızı renk bu kuşta saldırganlığı, yumurtanın şekli de kuluçka davranışlarını tetikler. Hayvan sonuç olarak bir yandan yumurtaya saldırırken bir yandan da kuluçkaya yatma eğilimine girer. İki program aynı anda çalışınca geçerli bir sonuç üretemez. Kırmızı yumurta martının beynine birbiriyle mücadele eden iki derebeylik olarak kazınmış ve hem özerk hem de birbirine aykırı iki programı birden harekete geçirmiştir. Rekabet ortadadır ama kuş düzgün bir işbirliği sağlayacak arabuluculuğu yapma becerisinden yoksundur. Benzer biçimde dişi bir dikenli balık erkeğin alanına girerse erkek saldırma ve kur davranışlarını aynı anda sergiler ki dişiyi tavlamanın yolunun bu olmadığı gayet açıktır. Zavallı erkek dikenli balık basit kilit anahtar girdileriyle sınır ihlal edildi dişi. Tetiklenen bir zombi programlar yığınıdır adeta ve çalışmakta olan alt programlar da uzlaşmanın yolunu bulamamışlardır. Bu veriler bana göre ringa martısı ve dikenli balığın bilinçli diyebileceğimiz bir durumda olmadıklarını söyler. Çatışan zombi sistemler arasında başarılı bir ara buluculuk gerçekleştirme kapasitesinin yararlı bir bilinç göstergesi olduğunu düşünmekteyim. Bir hayvan derinlere kazınmış ve karmakarışık bir girdi çıktı alt programları sistemine ne kadar benziyorsa, bilinç lehine gösterdiği kanıtlar da o kadar azdır. Buna karşılık eşgüdüm konusunda ne kadar becerikliyse, ödülleri ne kadar erteleyebiliyorsa ve ne kadar fazla sayıda yeni program öğrenebiliyorsa o ölçüde bilinçlidir. Eğer bu görüşüm doğruysa gelecekte yapılacak bir dizi test bize bir türün sahip olduğu bilincin derecesi hakkında kaba bir ölçüm sunabilir. Bölümün başlarında ele aldığımız ve yiyeceğe gitmekle şoktan kaçmak arasında sıkışıp kalarak bir ileri bir geri koşturan şaşkına dönmüş fareye yeniden dönelim. Hepimiz kararsızlık anlarının neye benzediğini biliriz ama birer insan olarak programlar arasında uzlaşma sağlayabilmemiz açmazdan kurtulup karar vermemize olanak tanır. Kendimizi olası sonuçlardan bir tanesi lehine ikna etmenin ya da ondan kaçınmanın yolunu hızla bulabiliriz. İçimizdeki başkan fareyi bütünüyle çaresiz bırakan basit kilitleri açacak kadar ayrıntısıyla bilir işleri. Beyin işlevlerinin ancak küçük bir kısmında rol oynayan bilinçli zihnimizin asıl parladığı nokta da bu olabilir. İçimizdeki çokluklar. Tüm bunların nasıl olup da beyinle ilgili yeni bir bakış açısı kazanmamızı sağlayacağı konusuna geri dönelim. Yani geleneksel bilgisayar programları ya da yapay zekanın bakış açısıyla açıklanamayacak olan bilinmezlerin rakip takımlar çerçevesiyle irdelenmesinin nasıl mümkün olduğuna. Sır kavramını ele alalım. Sırlarla ilgili olarak bilinen temel şeylerden biri, sır tutmanın beyne zarar verebildiği gerçeğidir. Psikolog James Penbaker ve meslektaşları, tecavüz ve ensest kurbanlarının ister utanç, ister suçluluk duygusuyla olsun, sırlarını kendilerine saklamayı tercih ettiklerinde olanları incelediler. Yıllar süren çalışmalardan sonra Penbaker, olayı başkalarıyla tartışmamanın ya da kimseyle paylaşmamanın deneyimin kendisinden daha zarar verici olabileceği sonucuna varmıştı. Sırlarını itiraf eden ya da yazan kişilerin sağlığı iyiye gidiyor, doktor ziyaretleri azalıyor ve stres hormonu düzeyleri ölçülebilir bir düşüş gösteriyordu. Sonuçlar yeterince açık olsa da birkaç yıl önce bu bulguları beyin bilimi açısından nasıl değerlendirmek gerektiği sorusunu sormaya başladım kendime. Bu da beni bilimsel literatürde ele alınmadığını fark ettiğim bir başka soruya yönlendirdi. Sır denen şey nörobiyolojik bakımdan nedir? Birbirine bağlı milyonlarca nörondan oluşmuş yapay bir nöral ağ inşa ettiğimizi farz edin. Bir sır bu ağın içinde neye benzer? Bir ekmek kızartma makinesi birbirine bağlı onca parçayla bir sır barındırabilir mi? Parkinson hastalığını, renk algısını, ısı duyusunu anlamamıza yarayacak bilimsel çerçevelere sahip olsak da, beynin bir sırra sahip olması ve onu saklamasının ne demek olduğunu anlamamıza yarayacak herhangi bir araçtan yoksunuz. Ancak rakipler takımı çerçevesinde sır denen şeyi kolayca tanımlayabiliriz. Sır beyinde rekabete tutuşmuş taraflar arasındaki mücadelenin bir ürünüdür. Beynin bir bölümü bir durumu açığa vurmak isterken diğeri istemez. Beyinde rakip tarafların açığa vurma taraftarlarıyla saklama taraftarlarının oylarının birbirine karşılık gelmesi sırrı tanımlar. İki tarafta sırrı söylememekten yanaysa elimizde yalnızca sıkıcı bir gerçek, iki tarafta sırrı söylemekten yanaysa da yalnızca iyi bir öykü var demektir. Rekabetin çizdiği çerçeve olmadan sırrı tanımlamamız da mümkün olmayacaktır. Dipnot. Bazıları yapıları gereği sır saklamayı beceremez. Bu denge bize bu insanların içinde gerçekleşen mücadele ve bu mücadelenin hangi taraf lehine geliştiği hakkında bir şeyler söyleyebilir. İyi casuslar ve gizli ajanlar mücadelenin anlatma heyecanına kapılmaktansa uzun dönemli kararlara prim vermeyi yeğleyenler lehine geliştiği kişilerdir. Sır deneyiminin bilinçli olarak yaşanmasının nedeni rekabetten kaynaklanmasıdır. Sıradan bir deneyim olmadığı için onunla uğraşmak üzere şirket başkanının yardımına başvurulur. Sırrı açığa vurmamanın ana nedeni bunun olası uzun dönemli sonuçlarına ilişkin duyulan endişedir. Bir dostunuz sizin hakkınızda kötü düşünebilir, sevgiliniz kırılabilir, toplumdan dışlanabilirsiniz. İnsanların sırlarını daha çok yabancılara açması yaşanacak sonuca dair duydukları endişenin kanıtıdır. Nöral çatışma böylece herhangi bir bedel ödenmeksizin atlatılmış olur. Uçakta karşılaştığınız yabancıların durup dururken kendilerini size yakın hissedip evlilik sorunlarını bütün ayrıntılarıyla anlatmalarının, günah çıkarma kabinlerinin dünyanın en büyük dinlerinden birinde yerini hala koruyor olmasının nedeni de budur. Bu olgu benzer şekilde dua etmenin cazibesini de açıklayabilir. Özellikle de tanrıların son derece kişisel olduğu ve kullarını sonsuz bir sevgiyle pür dikkat dinlediği dinlerde. Sırları yabancılara ifşa etme, kökleri çok eskilere uzanan bir ihtiyaçtır. Bununla ilgili son gelişme ise insanların isim vermeksizin itiraflarda bulunduğu postsecret.com gibi web sitelerinde karşımıza çıkar. İşte size birkaç örnek. Tek kız çocuğum ölü doğduğunda bir bebek kaçırmayı düşünmekle kalmadım. Bunu kafamda planladım da. Kendime yeni anneleri izleyip yanlarındaki bebeklerden en iyisini seçmeye çalışırken yakaladığım anlar bile oldu. Oğlunuzun otistik olduğundan neredeyse eminim ama bunu size nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Bazen babamın neden beni değil de ablamı taciz ettiğini düşünürüm. Acaba yeterince iyi değil miyim? Siz de mutlaka fark etmişsinizdir ki bir sırrı açık etmenin nedeni genellikle yalnızca açık etmiş olmaktır. Yoksa tavsiye istemek değil, dinleyici olur da sırla birlikte ortaya dökülen soruna bariz bir çözüm görüp bunu önerme gafletinde bulunursa da anlatanı öfkelendirmekle kalır yalnızca. Çünkü anlatıcının aslında tek derdi sırrını anlatmaktır. Sırrı anlatmak başlı başına çözümün ta kendisidir çoğu zaman. Henüz yanıtlanmamış bir soru ise dinleyicinin neden ille de insan ya da tanrı örneğini düşünecek olursak insansı olması gerektiğidir. Bir duvara, kertenkeleye ya da keçiye sırrını anlatmak ne de olsa çok daha az tatmin edicidir. 14. ayrımın sonu. Sayfa 149.